Mukaddime, İbni Haldun, 2. kaset, 1. yüz. Tanrı'nın Tanrı'ya, Peygamber'e ve içinizden yetki sahibine boyun eğin. Dipnot, Nisa suresi ayet 59. Sözünde boyun eğilmesi istenen yetki sahibiyle amaçlanan da budur. Bundan dolayıdır ki imamı belirlemek için yapılan gölgelikteki, sakifteki toplantı gününde de Ali hakem olmuştu. Anlamı açık olan naslardan biri de şudur. Bir gün peygamber, kim canı pahasına bana evet deyip söz verirse, bu işin yetkilisi odur benden sonra demişti de, peygambere Ali'den başka evet deyip söz veren çıkmamıştı. Şiilere göre kapalı olarak Ali'nin, peygamberden sonra, imam olması gerektiğini anlatan naslardan biri, Beraat, Tövbe suresi indiğinde, bu sureyi hac mevsiminde okuması için peygamberin Ali'yi görevlendirmesidir. Peygamber önce Ebu Bekir'i görevlendirip göndermek istedi ama sonra peygambere bu sureyi oradaki Müslümanlara kendi ailenden ya da toplumundan biri iletsin diye bir vahiy gelince peygamber sureyi Müslümanlara okuması ve iletmesi için Ali'yi göndermişti. Şiiler derler ki bu olay Ali'ye herkesten önce yer vermek gerektiğini gösterir. Şunu da söylerler. Ali'nin bulunduğu hiçbir savaşta Ali'ye başkası yeğit tutulmamıştır. Oysa Ebu Bekir'in ve Ömer'in bulunduğu iki savaşta birinde Zeyd oğlu Üsame, birinde de As oğlu Amr yeğlenmişti. Komutan yapılmışlardı. Bütün bunlar peygamberden sonra başkasının değil Ali'nin halife, imam olması gerektiğine tanıklık eder. Şiilerin kanıt dilleri sürdüklerinin kimi kimsece bilinmeyen, kimi de kendi yorumladıkları gibi anlam taşımaktan uzak olan türdendir. Şiilerden kimileri bu nasların halifeliğe öncelikle getirilmesi gereken kişi olarak doğrudan doğruya Ali'yi, Ali'nin kendisini belirlediğini, ondan sonra da onun soyundan gelenlere öncelik verilmesi gerektiğini kanıtladığını söylerler. Bunlar Şiilerin imamiye kolundan olanlardır. Bunlar iki ustayı, Ebu Bekir ile Ömer'i sevmezler. Ali'ye öncelik vermediler, bu naslara uyarak öncelikle onun halifeliğine evet demediler diyerek eleştirirler. Aynı zamanda onların halifeliklerini kınarlar. Şiilerin taşkınlarından aktarılan bu kınamalar önemli değildir. Aslında bizim katımızda da onların katında da yersizdir bu kınamalar. Şiilerden kimileri de söz konusu nasların kişi olarak Ali'ye değil de Ali niteliğinde olan kimselere öncelik verilmesi gerektiğine kanıt olduğunu, öncelikle Ali'yi halifeliğe getirmeyenlerin o nitelikteki bir insana öncelik vermemekle hakkı yerine getirmedikleri için suçlu sayılabileceklerini söylerler. Bunlar Şiilerin Zeydiye kolundan olanlardır. Bunlar iki ustayı sevmemezlik etmezler. Onların halifeliklerini de kınamazlar. Bununla birlikte Ali'nin onlardan daha üstün olduğunu söylerler. Ama üstün tutulan dururken üstünlükte biraz aşağı olanın da halife olabileceğini ileri sürerler. Sonra Şiiler Ali'den sonra kimin halife olması gerektiği konusunda değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. Kimileri nas ileri sürerek öncelikle halife olma hakkının Fatıma'nın çocuklarının olduğunu savunurlar ve ileride anlatılacağı gibi onları tek tek sayıp sıralarlar. İmamiye kolundan olanlardır bunlar. İmamiye diye adlandırılışlarının nedeni de imamı bilmenin ve imamın kim olması gerektiğine inanmanın inanç koşullarından, imanın şartlarından sayılacağı yolundaki sözleridir. Bunlara göre imamı bilmek ve tanımak inanç ilkesindendir. Kimileri ise Fatıma çocuklarına öncelik verilmesi gerektiğini söylemekle birlikte bunun ustaların ve yaşlıların istençlerine bağlı olduğunu ileri sürerler ve şu koşulu ararlar. Fatıma çocuklarından seçilecek olan imam bilgili olmalı, dünya düşkünlüğünden uzak olmalı, cömert olmalı, yürekli olmalı ve çıkıp açıkça herkesi kendine çağırmalı. Bu görüşte olanlar da Zeydiye kolundan olanlardır. Bu kolun kurucusundan dolayı bu adlanılırlar. Kurucu peygamberin torunu Hüseyin oğlu Ali oğlu Zeyd'dir. Ölümü Hicri 122, miladi 740. Zeyd, imam olacak kişinin ortaya atılıp halkı kendine çağırması gerekir diyerek, bu görüşte olmayan kardeşi Muhammed Bakır, ölümü Hicri 114, miladi 732 ile tartışırdı. Muhammed Bakır da babaları Zeynül Abidin de ortaya çıkıp halkı kendine çağırmadığını, onun dediği gibi olsa babalarının da imam sayılmaması gerektiğini söyleyerek Zeyd'i susturmuştu. Çünkü babaları ortaya atılma girişiminde bile bulunmamıştı. Muhammed Bakır bu sözle susturmakla kalmayıp Zeyd'i Mutezile görüşlü olmakla da suçlardı. Zeyd Mutezile görüşünü Ataoğlu Vasıl'dan almıştı. İmamiye kolundan olanlar iki ustanın Ebu Bekir ile Ömer'in imamlıkları konusunda Zeyd'le tartışınca ve Zeyd'in bunların da imam olabilecekleri yolundaki görüşünü ve bunları sevmemezlik etmediğini görünce Zeyd'den ayrıldılar, onu bıraktılar ve imam saymadılar. Bu yüzden bırakanlar Rafiziler diye adlandırılır bunlar. Şiilerden kimileri de imamlıkta öncelik sırasının Ali'den ve peygamberin torunları olan iki oğlundan ki bunlardan hangisine öncelik verilmesi gerektiği aralarında tartışma konusu olmuştur. Sonra bunların kardeşleri Muhammed ve El-Hanefiye'ye daha sonra onun çocuklarına geçtiğini savunurlar. Bunlar Keysaniye kolundan olanlardır. Kolun kurucusu Muhammed ve El-Hanefiye'nin azatlısı Keysan olduğu için kola bu ad verilir. Bu Şii kolları arasında tartışmalı birçok değişik görüşler vardır ki söz uzatmamak için bunları anlatmıyoruz. Şii kollarından biri de taşkınlar, Gulat, Galliye adıyla bilinen koldur. Bu koldan olanlar söz edilen imamlarda tanrılık bulunduğunu ileri sürmekle akıl ve inanç sınırlarını aşmışlardır. İmamlar birer insandır ama tanrısal nitelikler almışlardır ya da imamlar insan kalıplarına girmiş birer tanrıdırlar diyerek. İkincisi hulul, tanrının insana girmesi diye bilinen görüştür ki Hristiyanların tanrının iyilik ve esenliği üzerine olası İsa'ya ilişkin görüşlerine uygundur. Ali kendisini bu biçimde tanrılaştıran kimi Şiileri yakmıştır. Muhammed ve el-Hanefiye de Ebu Ubeyd oğlu muhtarın kendisi için bu tür bir inanca kapıldığını öğrenince ona çok kızdı ve ondan uzaklaştı. Tanrı hoşnut olası Cafer Sadık da ölümü Hicri 148 miladi 765 bu türden bir inanç kendisine iletildiğine kesinlikle karşı çıkmıştı. Şiilerin taşkınlarından bir kesime göre bir imamın olgunluğu ancak ruhuyla birlikte başkasına geçebilir. Yoksa o olgunluk başkasında bulunmaz. Onun için bir imam öldüğünde onun ruhu başka bir imamın kalıbına geçer. Önceki imamın olgunluğu da birlikte geçsin diye. Buysa ruh göçüne, tenasuha inanmaktır. Şiilerin taşkınlarından kimilerine göre imamlık sonsuza dek sürüp gitmez. İmamlardan birinde kalır. Öyle ki artık başkasına geçmez. Şiilerin bu kolundan olanlar imamlığın kendilerine göre imamlık için belirlenmiş olan kişide kalacağı inancındadırlar. Bunlar vakıfiye, durup kalıcılar adını alanlardır. Dipnot, Cafer Sadık oğlu İsmail oğlu Muhammed'e ya da İsmail oğlu Musa el-Kazım'da kalanlara vakıfiye denir. Bu taşkınlardan kimileri belirlenen imam için o her zaman diridir, ölmez, yalnız insanların gözüne görünmez derler. Hızır öyküsüne de görüşlerinin doğruluğuna tanık gösterirler. Ali ile ilgili olarak da böyle bir görüş ortaya atılmış ve denmiştir ki Ali bulutlardadır. Gök gürültüsü Ali'nin sesi, yıldırım Ali'nin kamçısıdır. Muhammed ve el-Hanefiye ile ilgili olarak da buna benzer savda bulunurlar. Onun Hicaz yöresinde Radva Dağı'nda bulunduğunu söylerler. Bunların şairleri şöyle diyor. Uyanın. Kureyş'ten gelen hak dostları imam dörttür ve eşittirler. Biri Ali, kalan üçü de onun oğulları ki peygamberin de torunlarıdırlar. Durumlarındaysa gizlilik diye bir şey yok. Biri inanç ve iyilik torunudur, ikincisi Kerbela yırtırtmıştır. Öteki torun ölümü tatmayacak olandır. Sancağı önünde ordusuna komutanlık edene dek. Yitmiştir, gözlere gözükmüyor bir zaman. Radva'dadır, yanında da bal ve su. İmamiye kolunun taşkınlarından özellikle İsna Aşeriye, 12'ciler diye adlandırılanları buna benzer görüş ileri sürerler. Bunlar 12. imam sayıp Mehdi, beklenen kurtarıcı diye niteledikleri Hasanul Askeri, ölüm Hicri 260, miladi 873, oğlu Muhammed'in El-Muntazar, Hille kasabasında annesiyle birlikte hapsedildiği bir yurtta, yer altında kanalımsı bir yere, Sirdap, girdiğini, orada yitip gözlere görülmez olduğunu ama ahir zamanda ortaya çıkacağını ve dünyayı adaletle dolduracağını ileri sürerler. Tirmizi'nin kitabında Mehdi ile ilgili bir hadise dikkati çekip savlarının doğru olduğunu anlatmaya çalışırlar. Şimdi bile çıkmasını beklerler onun. Bu nedenle onu beklenen El-Muntazar diye adlandırırlar. Akşam namazından sonra her gece söz konusu kanalın kapısında beklerler. Yanlarında bir de binilecek hayvan bulundururlar. Muhammed'i adıyla seslenirler ve kanaldan çıkmaya çağırırlar. Gece karanlığına dek bekleyip sonra dağılırlar. Ertesi güne dek beklerler. Yeniden dönerler. Bundan şu çağda bile bu geleneklerini sürdürürler. Bu vakıfiye inanırlarından kimileri de ölen bir imam yeniden dünya yaşamına döner derler. Bu görüşlerine Kur'an-ı Kerim'deki mağaradakiler, Ehlül Keyf, Ashabül Keyf öyküsünü tanık gösterirler. Yine Kur'an'da söz konusu edilen ya da o kimse gibi ki yapılarının çatıları çökmüş, duvarları üstüne yığılmış, kasabaya uğramıştı da, dipnot, Bakara suresinin 259. ayetinin başı diye anlatılan öyküyü tanık gösterirler. Ve İsrailoğullarından öldürülen sonra buyruk üzerine kesilmiş bir sığırın kemikleri vurularak diriltilen kişinin öyküsünü ve buna benzer mucize türünden meydana gelmiş olağanüstülükleri tanık gösterirler. Oysa bunları yersiz biçimde tanık göstermeleri hiç de doğru değildir. Şair Seyyid El-Himyeri de bu inananlardandır. El-Himyeri'nin konuyla ilgili bir şiiri. Kişi yaşlanıp da ensesinde kalan saçlarını saç tarayanlara boyatma yoluna gitti mi, onun tazeliği kalmamıştır artık ve ölmüştür o. Öyleyse arkadaş kalk da ağlayalım geçip giden gençlik üstüne. Hesap gününden önce insanlar dünyalarına yeniden dönünceye dek ağlaşalım. Dönüş gününe dek hiç kimsenin kendinden yitirdiği geri gelmez. Buna ilişkin inancın doğruluğuna inanıyorum. Bununla birlikte yeniden dirilmenin gerçekleşeceğine de kuşkum yok. Yeniden diriliş nasıl gerçekleşecekse öylece kimi insanların toprakta çürüdükten sonra dirildiklerini Tanrı haber vermiştir. Bu taşkınların, Gulat'ın, verdikleri sıkıntıya karşılık Şii imamlarının kendileri, içimizi rahatlatmak için bize yeter. Çünkü Şii imamlarının kendileri bunların görüşlerinde değildirler. Bunların görüşlerini savunmak için ileri sürdükleri kanıtları da Şii imamlar çürütüyorlar. Kilisaniye koluna gelince, bu koldan olanlar imamlığın Muhammed ve el-Hanefiye'den sonra onun oğlu Ebu Haşim'e, dipnot, Ebu Haşim, Haşim'in babası anlamındadır, asıl adı Abdullah'tır, geçtiğini söylerler. Bunlara Haşimciler, Haşimiye denir. Sonra bunlar da ayrıldılar. Bunlardan kimileri imamlığın Ebu Haşim'den sonra olan kardeşi Ali'ye, kimileri de Ali'nin oğlu Hasan'a geçtiğini ileri sürerler. Kimileri de şu savda bulunurlar. Ebu Haşim Serat, Sıradağ topraklarında, Şam'dan döndüğünde ölürken Abbas oğlu Abdullah oğlu Ali oğlu Muhammed'i, Muhammed imam diye bilinen oğlu İbrahim'i, İbrahim de Seffah diye tanınan kardeşi Harisi oğlu Abdullah'ı, o da Mansur diye tanınan kardeşi Ebu Cafer Abdullah'ı, dipnot, Abbasi halifelerinin ikincisidir. Halifeliği Hicri 136-158, miladi 754-775 öğütlemiştir. İmamlık Ebu Cafer Abdullah el-Mensur'dan sonra onun çocuklarına geçmiş, nas ve velihat gösterme yoluyla oğuldan oğula geçerek sonuna dek sürüp gitmiştir. Abbasi devletini korumaya çabalayanların görüş ve çığırıdır bu. Bunların içinde Ebu Müslim, Horasanlı, Kesir oğlu Süleyman ve Ebu Seleme Tülhellal gibi Abbasi yandaşlarının ileri gelenleri de var. Bunlar halifelik Abbasilerin hakkıdır. Bu hak Abbasilere Abbas'tan geliyor çünkü peygamber ölürken Abbas sağdı. Amcalıktan doğan yakınlık bağıyla peygamberin yerine geçme mirasını almak herkesten çok onun hakkıdır biçiminde savunurlar Abbasileri. Gelelim Yezidilere. Yezidiler de kendi görüşlerine göre imamlık konusunu ele alıp yorumlarlar. İmamlığın ad açıklayarak ve veliaht göstererek değil, çözüm ve düğüm adamlarının, yeterli yetkili kimselerin seçmesiyle belirlenebileceğini ileri sürerler. Böyleyken önce Ali'nin, sonra oğlu Hasan'ın, sonra Hasan'ın kardeşi Hüseyin'in, sonra bunun oğlu Ali Zeynül Abidin'in ve sonra bunun oğlu bu kolunda kurucusu Zeyd'in imamlığını savunurlar. Zeyd Kufe'de ortaya atılmış, imamlığını kabul etmeye halkı çağırmış ama öldürülmüştür. Dipnot, Zeyd'in ortaya atılışı Hicri 112, miladi 730, öldürülüşü Hicri 122, miladi 740. Künase'de asılmıştır. Zeyd'iye kolundan olanlar Zeyd'den sonra oğlu Yahya'nın imamlığını tanıdılar. Yahya Horasan'a gitti. Ve Cüzcan'da Cürcan, Gorgan öldürüldü. Yahya ölümünden önce peygamberin torunu olan Hasan'ın oğlu Hasan oğlu Abdullah oğlu Muhammed'i öğütlemişti. Bu kişiye temiz, arınmış kişi En-Nefsü Zekiye denirdi. Bu da Hicaz'da ortaya atıldı. Mehdi dendi kendisine. Üzerine halife, Mansur'un askerleri gönderildi ve öldürüldü. O da kardeş İbrahim'i öğütlemişti. İbrahim de Basra'da ortaya atıldı. Yanında Ali oğlu Zeyd oğlu İsa da vardı. Mansur bunların üzerine de askerlerini gönderdi ve bunları yendi. İbrahim de İsa da öldürüldü. Tüm bunların olacağını Cafer-ü Sadık önceden haber vermişti. Onun için onun bu haberi kerametinden sayılmıştır. Zeydiye kolundan kimileri temiz arınmış kişi denen Abdullah oğlu Muhammed'den sonra Ali oğlu Zeyd'in kolun kurucusunun kardeşi olan Ömer'in oğlu Ali oğlu Kasım oğlu Muhammed'in imam olduğu görüşündedirler. Kasım oğlu Muhammed Talekan kentinde ortaya atıldı, yakalandı. Halife Mutasım'a götürüldü. Mutasım onu hapsetti. Muhammed hapisteyken öldü. Zeydiye kolundan bir başkaları da Zeyd oğlu Yahya'dan sonra Mansur askerleriyle çarpışırken Abdullah oğlu İbrahim'le birlikte olan ve ölen kardeşi İsa'nın imam olduğunu ileri sürerler ve imamlığı İsa'nın çocuklarına aktarırlar. İsa'nın çocuklarının imamlığını savunan bir de zenci çağrıcı vardır. Onun ilgili bilgileri ileride aktaracağız. Zeydiye kolundan başka bir kesimde Abdullah oğlu Muhammed'den sonra onun batıya kaçan ve orada ölen kardeşi İdris'in imam olduğu görüşündedir. İdris ölünce yerine imamlık göreviyle oğlu İdris geçti. İdris oğlu İdris Fas kentini kurdu. Dipnot, aslında bu kenti kuran babasıdır. Abdullah oğlu İdris bu kenti miladi 789'da kurdu. Oğlu İdris de genişletti ve geliştirdi. Bakınız El-Müncid tarih bölümü sayfa 517. Ondan sonra onun çocukları geçip batıda, Fas'ta egemen oldular ve İdris oğulları egemenliği sona erene dek 974 egemenliklerini sürdürdüler. Onlarla ilgili haberleri aktarırken yine söz konusu edeceğiz. İdris oğulları egemenliği sona erdikten sonra Zeydiye kolundan olanların işleri bozuldu ve durumları bir daha düzelmedi. İçlerinden Taberistan'a egemen olan bir çağrıcı, dâi çıktı. Bu peygamberin torunu olan Hüseyin'in oğlu Ali oğlu Zeyd oğlu, Hasan oğlu İsmail oğlu, Muhammed oğlu Zeyd oğlu Hasan'dı. Zeydiye'nin bir çağrıcısı da bu Hasan'ın kardeşi Zeyd oğlu Muhammed'di. Sonra bunlardan Deylem'de söz konusu çağrı göreviyle Nasur-ül Utruş ortaya atılmıştı. Deylemliler onun eliyle Müslüman olmuşlardı. Bu kişinin asıl adı Ömer oğlu Ali oğlu Hasan oğlu Ali oğlu Hasan'dı. Burada adı geçen Ömer, kolun kurucusu, Ali oğlu Zeyd'in kardeşidir. Hasan'ın oğulları Tabristan'da devlet kurdular. Deylemliler, Hasan oğulları soyundan gelenler sayesinde devlete kavuştular. Bağdat'taki halifeliğe başkaldırma gücüne, bağımsızlığa erdiler. Bunlarla ilgili tarih bilgilerini aktarırken bunun üzerinde duracağız. İmamiye kolundan olanlar ise imamlığın Ali Er-Rıza'dan vasiyet yoluyla oğlu Hasan'a geçtiği inancındadırlar. Sonra da Hasan'ın kardeşi Hüseyin'e, sonra Hüseyin oğlu Ali Zeynel Abidin'e, ölümü Hicri 94 miladi 712, sonra bunun oğlu Muhammed Bakır'a, ölümü Hicri 114 miladi 732, sonra bunun oğlu Cafer-u Sadık'a, ölümü Hicri 148 miladi 765 geçtiğini söylerler. Bundan sonra ayrılırlar. Kimileri imamlığın Cafer-u Sadık'ın oğlu İsmail'e, ölümü Hicri 142 miladi 759 geçtiğini söylerler. Aralarında imam olarak özellikle İsmail'i tanırlar. Bunlar İsmailciler, İsmail'i adını verilenlerdir. Kimileri de Cafer'in öbür oğlu Musa el-Kazım'ı, ölümü Hicri 183 miladi 799 imam bilirler. 12 imamcılar, İsnaşeriye bunlardır. İmamlardan 12.sinde durup kaldıkları ve bu 12. imamın ahir zamana dek göze gözükmez olduğunu ileri sürdükleri için bunun yukarıda sözü edilmişti. İsmailciler İsmailiye, bunlar imamlığın İsmail'e babası Cafer'in ad açıklayıp belirlemesiyle geçtiğini savunurlar. Bunlara göre imamlık için babasının İsmail'in adını açıklanmasının yararı, İsmail kendisinden önce ölmüş olsa da imamlığın onun çocuklarına geçmesini sağlamış olmasıydı. Tanrı'nın iyilikleri üzerlerine olası Harun ve Musa'nın öyküsündeki durum gibi. Dipnot, Harun Musa'dan önce ölmüş bulunsa da vasiyet nedeniyle başa geçme hakkı Harun'un çocuklarına verilmişti. 12 imamcılar imamlığın İsmail'den sonra oğlu gizlenmiş, mektum, Muhammed'e geçtiğini söylerler. Bu gizlenmiş, Muhammed'i imamlardan gizlenmişlerin, mesturin, ilki diye nitelerler. Çünkü bunlara göre kimi imamın açıktan gücü olmaz, o nedenle gizli kalır. Ama onun çağrısını yapanlar, dâiler, açıktan ortaya atılırlar, gerçeğin kanıtını yerine getirsinler diye. Bu tür imamın açıkça kendini göstermesi için gerekli güç oluşunca kendisi ortaya atılır, çağrısını açıklar. 12 imamcılar imamlığın gizlenmiş Muhammed'den sonra oğlu Cafer-u Sadık'a, sonra bunun oğlu Muhammedül Habib'e geçtiğini söylerler. Gizlenmiş imamların sonuncusu budur 12 imamcılara göre. Bu Muhammed'den sonra oğlu Abdullah el-Mehdi'yi imam bilirler. Mehdi'nin çağrısını Kütame kabileler topluluğunda ortaya atılan Şii Ebu Abdullah yaptı. Halk Ebu Abdullah'ın çağrısına uydu. Ebu Abdullah sonra sicil masede Tafil Lalet zindana atıldığı yerden Abdullah el-Mehdi'yi çıkarıp kurtardı. Abdullah Kayruvan'a, Kırvan, Kayruvan ve Batı'ya, Fas'a egemen oldu. Abdullah'tan sonra da oğulları Mısır'da egemen oldular. Nitekim onlarla ilgili bölümde de böyle anlatılır. Şiilerin bu kesiminden olanlara İsmail'in imamlığını tanıdıkları için İsmailciler gizli, batın yani gizlenmiş, mestur, mektum, imam inançlarından ötürü de gizliciler, batıniye diye adlandırılırlar. Sapıklar, mülhide diye adlandırıldıkları da olur. Çünkü görüşleri arasında İslam inancından sapma vardır. Bunların bir eski görüşleri bir de yeni görüşleri vardır. Yeni görüşlerine çağıran 5. yüzyılın miladi 11. yüzyılın sonlarında ortaya atılmış bulunan Muhammed oğlu Hasan Sabbah olmuştur. Ölümü Hicri 518, miladi 1124. Hasan Sabbah Şam'da ve Irak'ta kaleler ele geçirdi. Mısır'daki Türk egemenleriyle Irak'taki Tatar egemenler arasında paylaşılıncaya dek onun çaresi sürdü, sonra yıkılıp gitti. Sabbah'ın çaresine ilişkin görüşleri Şehrestani'nin El-Milal ve Nihal adlı kitabında yazılıdır. 12 imamcıların sonradan gelenleri müteahhirin, imamcılar, imami adını özellikle kendileri için kullanırlar. Bunlar büyük kardeşi İsmail babasının sağlığında öldüğü için imamlığın Cafer-u Sadık'ın küçük oğlu Musa el-Kazım'a geçtiğini, Cafer-u Sadık'ın ad açıklayarak onun imamlığını öğütlediğini, Musa'dan sonra da bunun oğlu ve halife Memun'un Hicri 201 miladi 817'de veliaht yaptığı Ali Er-Rıza'nın imam olduğunu savunurlar. Ne var ki Ali Er-Rıza Memun'dan önce Hicri 203 miladi 818'de öldü. Bu yüzden veliaht yapılışındaki amaç gerçekleşemedi. Bu imamcılara göre Ali Er-Rıza'dan sonra bunun oğlu Muhammed Et-Taki, El-Cevat, ölümü Hicri 220 miladi 835, sonra bunun oğlu Ali El-Hadi, En-Naki, ölümü Hicri 254 miladi 868, sonra bunun oğlu Muhammed El-Hasanul Askeri, ölümü Hicri 260 miladi 873, sonra bunun küçük oğlu ve daha önce sözünü ettiğimiz beklenen El-Muntazar diye tanınan Muhammed El-Mehdi imam olmuştur. Bununla birlikte Şiilerin bu görüşlerinin her birinde çok tartışmalar vardır. Ama bizim burada yer verdiğimiz en ünlü olan görüşleridir. Genişlemesini araştırmak ve incelemek isteyenler İbni Hazm'ın El-Milal ve Nihal adlı kitabıyla Şehrestani'nin aynı adı taşıyan kitabına ve başkalarının yapıtlarına başvurmalıdırlar. Bu tür yapıtlarda Şiilerin tartışmalı görüşlerinin hepsi açıklanmıştır. Tanrı dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. O yücedir, büyüktür. 28. Bölüm. Halifeliğin salt devlet başkanlığına dönüşmesi. Bilesin ki devlet asabiyetin, yakınlık bağı, gereği beliren doğal bir sonuçtur. Gerçekleşmesi isteme bağlı değil, daha önce de belirttiğimiz gibi varoluşu ve düzenlenip ortaya çıkarılışı zorunludur. Şunu da bilesin ki şeriatlar, dinler ve kamunun yüklendiği her işin ve işlemin sürmesi için asabiyet vazgeçilemeyecek biçimde gereklidir. Çünkü hak arama ve herhangi bir şeyin peşine düşüp sonuçlandırma, el mutalebe onunla gerçekleşebilir. Daha önce de açıklamıştık bunu. Öyleyse asabiyet, din ve toplum için zorunludur. Tanrı'nın buyrukları onunla yerine getirilebilir. Sağlam bir hadiste Tanrı, toplumun desteğinde olmayan bir peygamber göndermemiştir denir. Bununla birlikte sonra görüyoruz ki şeriat koyucusu, asabiyeti kınıyor ve onu silip atmaya çağırıyor inanırları. Şöyle diyor, Tanrı sizlerden bilgisizlik, cahiliye döneminin kınanası geleneklerini ve babalarla atalar bölünmeyi kaldırdı. Hepiniz Adem oğullarısınız. Adem ise topraktan meydana gelmiştir. Yüce Tanrı da şöyle der, Tanrı katında sevabı en çok ve derecesi en yüce olanınız, en çok çekineninizdir. Dipnot, Hucurat Suresi ayet 13. Şeriat koyucusunu, devleti ve devlet ehlini de kınar buluyoruz. Devlet adamlarının kısır çekişmeler, yersiz savrukluklar ve Tanrı'nın yolundan sapmalar gibi durumlarını yasaklar görüyoruz. Buna karşılık dinde sevişip anlaşmaya, gereksiz çekişmelerden ve bölünmelerden sakınmaya özendirir buluyoruz. Bilesin ki tümüyle ve tüm durumlarıyla birlikte dünya şeriat koyucusuna göre öbür dünyanın binit aracıdır. Bu aracı yitiren kimse öbür dünya mutluluğuna ulaşamaz. Şeriat koyucusunun kötü şeyleri yasaklayıp kınarken ve bunları bırakmaya çağırırken amacı dünyayı tümüyle ihmal etmek, temelinden söküp atmak, üzerine kurulu bulunduğu güçleri tümüyle bırakmak değildir. Amacı bu güçleri olabildiğince hakka, hakkaniyete, uygun amaçlar doğrultusunda kullanmayı öğütlemektir. Yönelilen tüm amaçlar hak, tüm yönelişler doğru olsun diye. Peygamber şöyle der, gidişe Tanrı'ya ve peygamberine olan kimsenin varacağı nokta Tanrı ve peygamberdir. Gidişi eline geçireceği bir dünyalığa ya da karı yapacağı bir kadına yönelik olan kimsenin varacağı nokta da bu yöneldiği noktalardır. Söz gelimi şeriat koyucusu, öfkeli saldırıyı yererken saldırı gücünün insandan tümüyle sökülüp atılmasını istememiştir. Çünkü insandaki saldırı gücü tümüyle yok olmuş olsa haklı bir savunma ve karşı koyma olanaklı olmaz. Kutsal kavga ve Tanrı sözünü yüceltme çabası diye de bir şey gerçekleşemez. Şeriat koyucusu öfkeli saldırıyı yererken şeytansı öfkeyi, kınanası amaçla yapılan saldırıyı yermek ister. Öfke saldırı böyle amaçlara yönelik olduğu zaman kınanasıdır. Ama tanrısal konuda Tanrı için olduğu zaman kınanası değil övülesidir. Çünkü bu nitelik Tanrı'nın iyiliği ve selamı üzerine olası peygamberin de nitelikleri ve yaşamı içinde yer almıştır. Şeriat koyucusunun şehvetleri, çeşitli istekleri yermesi de böyledir. Şeriat koyucusu, şehvetlerin tümüyle silinip atılmasını istiyor değildir. Çünkü şehveti istediği tümüyle yok olan kimsede bir eksiklik oluşmuş demektir. Şeriat koyucusunun şehveti yererken amacı bu eğilim gücünü sakıncalı olmayan yerlerde kullanmayı öğütlemektir. Çünkü insandaki şehvet gücü birçok yararları içerir. Şeriat koyucusu istemiştir ki insan eğilimini tanrısal buyruklara uygun biçimde kullansın. Asabiyet de öyle. Bunu kınarken şeriat koyucusu, sizin yakınlarınızın ve çocuklarınızın size hiçbir yararı olmaz. Dipnot, Mümtehine Suresi ayet 3. Diyerek asabiyeti kınamıştır. Ama bu kınamadaki amacı, asabiyetin İslam öncesi dönemde kullanıldığı gibi, yanlış ve boş inanç biçiminde buna benzer durumlarda kullanılmamasını öğütlemektir. Bir insanın soyuyla sopuyla övünür olmasını önlemek ya da kimsenin böyle bir hakkı olmadığını anlatmaktır. Çünkü bu tür şeyler akıllı kimselerin işi olmaktan uzaktır. Üstelik karar yurdu olan öbür dünya yönünden hiçbir yararı yoktur böyle şeylerin. Ama asabiyet yerinde kendini gösterirse ve Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmekte kullanılırsa Tanrı'nın istediği bir şey olur. Asabiyet olmamış olsa şeriatlar da olmaz. Çünkü şeriatlerin ayakta durabilmesi ancak asabiyetle gerçekleşebilir. Daha önce de anlatmıştık bunu, devlet de öyle. Şeriat koyucusu devleti yererken yerinde egemen olmayı, din doğrultusunda bulundurmak için kamuya ezicilik göstermeyi ve devlet gücünü, kamu yararı gözeterek kullanmayı yermemiştir. Yengi gücünü yanlışlıkta kullanmayı, insanların gücünü de özel amaçların gerçekleştirilmesi ve şehvetlerin doyurulması için harcamayı kınamıştır. Daha önce de söylediğimiz gibi, öyleyse bir egemen devlet başkanı eğer insanlara egemen olup halkı yönetirken içtenlikli ise, yönetiminde Tanrı hoşnutluğunu ve halkı Tanrı'nın kulluğuna, düşmanlarıyla kutsal savaşa yöneltmeyi amaçlıyorsa o zaman devlet şeriat koyucusuna göre kınanası bir şey değildir. Süleyman peygamber, Tanrım, Bana bir devlet ver ki benden sonra öyle bir nimete kimse hak edip ulaşamamış olsun. Dipnot Sad Suresi ayet 35 demişti. Çünkü öyle bir devlet isterken biliyordu ki peygamberliğini ve devlet gücünü yanlışta kullanmayacak. Tanrı hoşnut olası Hattab oğlu Ömer, Şam'a gelip Muaviye ile karşılaştığında, Muaviye'yi hükümdarlara özgü görünüş ve çeşitli giysiler içinde bulunca yadırgadı ve Muaviye, "Sen yoksa İran hükümdarlarına özgü bir görünüşe mi girdin?" dedi. Bu söze Muaviye şu karşılığı verdi, "İnanırların emiri, biz sınır kentinde düşman karşısında bulunuyoruz. O nedenle bizim onlarla boy ölçüşecek, biçimde savaş giysisine, süsü giysilere gereksinmemiz vardır." Ömer bu karşılık üzerine susmuştu, Muaviye'yi haksız bulmamıştı. Hak ve din amaçlarını uygun bir amaçtan dolayı gereksinmeyi karşıladığı için. Eğer Ömer'in amacı devlet başkanlarına özgü görünüşü temelinden yatsımak olsaydı, Muaviye'nin verdiği karşılık onu doyurmazdı. Muaviye'nin neden İran hükümdarlarına özgü bir görünüş içine girdiğini ve neden İran hükümdarlarına örnek aldığını anlatmak için verdiği karşılık Ömer'i doyurmaz. Tersine Ömer, Muaviye'den böyle bir görünüşten olabildiğince uzaklaşmasını isterdi. Ömer, Muaviye'ye seslenirken kullandığı İran hükümdarlarına özgü görünüş, Kisreviye sözünü, İran devlet başkanlarının devletlerinde yanlışa, zulme, azgınlığa, haksızlık yollarına, Tanrı'yı unutma biçimindeki aymazlığa sapmış olmalarından ötürü sen de mi öyle olmak istiyorsun demek amacıyla kullanmıştı. Muaviye de verdiği karşılıkta amacının kisralaşmak, İran hükümdarlarının tutumunu takınarak onlar gibi yanlış yollara sapmak olmadığını, amacının Tanrı hoşnutluğuna uygun düşünceyle gereksinmelerini karşılamak olduğunu anlatmak istemişti. Ömer de bunu anladığı için susmuştu. Bunun peygamberin arkadaşlarının hükümdarlık niteliğindeki devleti ve buna ilişkin durumları yatsımaları ve hükümdarlığa özgü gelenekleri akıllarına getirmez oluşları da bu tür alışkanlıkların yanlış şeylerle karıştırılmasından dolayıdır. Peygamber ölüm döşeğindeyken namaz kıldırması için kendi yerine Ebu Bekir'i koydu. Çünkü namaz kıldırmak dinin en önemli işlerindendi. Müslümanlar da onun peygamberin yerine geçmesine, halife olmasına evet dediler. Halifelik kamuyu şeriat hükümlerine göre yönetmektir. Hükümdarlık söz konusu edilmedi o sırada. Çünkü hükümdarlık yanlışlık sanısının yöneldiği bir makamdı. Ve o gün için inanmayanların ve din düşmanlarının göreneklerindendi. Ebu Bekir, Tanrı'nın dilediği ölçüde arkadaşının, peygamberin, yolundan giderek halifelik etti. Dinden dönenlerle dövüştü. Sonunda Araplar İslam üzerinde birleştiler. Sonra Ömer'e görev verildi. Ömer de Ebu Bekir'in izinden gitti. Çeşitli toplumlarla savaştı ve onları yendi. Yendiklerinin ellerinde bulunan dünyalığı ve egemenliği almaları için Araplara izin verdi. Müslümanlar çeşitli toplumları yendiler ve bu toplumların ellerinde olanı çekip aldılar. Halifelik sonra Affan oğlu Osman'a, daha sonra Ali'ye geçti. Tanrı'nın hoşnut olası bu kişilere. Halifelerin hepsi de hükümdar olma görünüşünden uzak kaldılar, hükümdarlara özgü yöntemlere yanaşmadılar. Onların bu tutumları biraz da içinde bulundukları İslam'ın daha yeni filizlenir olmasından ve Arapların ilkelliğinden kaynaklanıyordu. Araplar dünya gelişmelerinden, dünya nimetlerini önemsemekten, iktisadi bolluktan yararlanmaktan çok uzak bulunan bir toplumdu. Bu durumları dinlerinin dünyayı dünya mutluluğunu bırakmaya, sühte, çağırmasından ileri gelmiyordu. Sadece ilkelliklerinden, yaşadıkları yerlerin özelliğinden ve içinde bulundukları sıkıntılı yaşamdan, alıştıkları darlık ve olanaksızlıktan da değildi. Toplumlar içinde en dar geçimli topluluk Mudaroğullarıydı. Bunlar hiç ağızda ekinsiz, bitkisiz yörelerde yaşarlardı. Bir tek topraklardan ve ürünlerinden yoksun bulunuyorlardı. Verimli yerlerden uzaktaydılar. Böyle yerler komşularının Rebiya, Kaab oğlu Rebiya, kabilesinin ve Yemenlilerin elindeydi. Mudaroğulları verimli yerlere uzanamıyorlardı bile. Bunlar çoğu kez akrep ve osurgan böcekleri yerler ve ilhiz yemekle dövünürlerdi. İlhiz deve yününden yapılan bir yemektir. Deve yününü kana bulayarak taşla döverler ve pişirerek oluştururlardı bu yemeği. Yaşadıkları yerler ve yiyecek yönünden Kureyş'te aşağı yukarı bu durumdaydı. Arap kabile toplulukları din üzerinde birleşinceye, Tanrı'nın peygamberi Muhammed aracılığıyla kendilerine ikram ettiği dinde bütünleşinceye dek bu durum ve yaşayış biçimi böyle sürüp gitti. Birleştikten sonra Araplar İran ve Bizans toplumlarına saldırdılar. Tanrı'nın kendilerine gerçekleşecek nitelikteki bir söz verişle söz verip yazdığı toprakları istemeye, aramaya koyuldular. Söz konusu toplumların egemenliklerindeki yerleri zorla çekip aldılar ve onların dünyalıklarını kendilerine mubah saydılar. Sonra bu toplumlardan ele geçirdikleri zenginliklerin denizine daldılar. O denli ki kimi savaşlarda bir atlı savaşçının payına 30 bin ya da buna yakın altın düşüyordu. Araplar ganimet yoluyla sayılıp tükenmez ölçüde dünyalık edindiler. Ama bununla birlikte kaba bir yaşam içinde bulunuyorlardı. Ömer giysisine deriden yamalar vuruyordu. Ali altınlara ve gümüşlere yönelerek, "Ey sarılar, beyazlar, benden başkasını gidip aldatın," diyordu. Ebu Musal Eşari tavuk eti yemiyordu çünkü o dönemde az olduğu için Araplar tavuk yemeye alışmamışlardı. Araplarda elek bile yoktu. Araplar buğday ununu kepeğiyle birlikte yerlerdi. Kazançları ise dünya halklarından hiçbirinde bulunmayacak ölçüde yeterliydi. Mesudi anlatıyor. Osman döneminde peygamberin arkadaşları taşınır ve taşınmaz o denli çok mal ve servet elde ettiler ki Osman öldürüldüğü gün hazine yetkilisinin elinde 150 bin dinar altın para ve 1 milyon dirhem gümüş para vardı. Vadiül Kura'da ve Huneyn'de ve başka yerlerde bulunan arsalarının ve çiftliklerinin değeri 200 bin dinardı. Osman öldüğünde arkasında bunlardan başka pek çok da deve ve at bırakmıştı. Zübeyir öldüğünde bu kişinin miras olarak bıraktıklarından yalnızca birinin değeri 50 bin dinarı buluyordu. Zübeyir ayrıca 1000 at ve 1000 cariye bırakmıştı arkasında. Talha'nın Irak'tan her gün sağladığı gelir 1000 dinar, Serat çevrelerinden sağladığı gelirse bundan da çoktu. Avf oğlu Abdurrahman'ın ahırlarında 1000 atı, 1000 devesi ve ahırlarında 10.000 koyunu vardı. Öldüğü zaman arkasında bıraktığı mirasın 1/4'ü 84 bin dinarı buluyordu. Sabit oğlu Zeyd'in miras olarak bıraktığı gümüş ve altın öylesine çoktu ki ancak baltalarla kırılıp bölünebiliyordu. 100 bin dinar değerindeki taşınır ve taşınmaz malları ve mülkleri ise bunun dışında. Zübeyir Basra'da ev yaptırdı. Bununla yetinmedi, Mısır'da, Kufe'de ve İskenderiye'de de kendine binalar yaptırdı. Talha'da evini Kufe'de yaptırdı. Ama yetinmeyip Medine'de de görkemli bir köşk yaptırdı kendine. Yapılarını kireçten, kiremitten ve saç adı verilen ağaçtan yaptırmıştı. Ebu Vakkas oğlu Sa'd da Akik Vadisi'nde yüksek ve geniş bir konak yaptırdı kendisi için. Konağının üst katına da balkonlar koydurtmuştu. Mikdat da kendisi için Medine'de yaptırdığı evinin içini ve dışını kireç harçla sıvattı. Münebbih oğlu Yala öldüğünde miras olarak 50 bin dinar, ayrıca değeri 300 bin dirhem olan çiftlik ve benzeri taşınmazlar bırakmıştı. Mesudi'nin açıklamaları burada sona eriyor. Mesudi'nin bu açıklamalarında da gördüğün gibi Arapların sağladıkları bunca gelir ve dünyalık vardı ve dinleri bunları elde etmelerine engel olmamıştı. Neden ki bunlar helaldi? Çünkü bunlar savaş ganimetleriydi. Yukarıda da değindiğimiz gibi bunların kullanılışı da savrukça olmuyordu. Bunlardan olağan ölçüler içinde yararlanıyorlardı. Onun için böyle dünyalıklara sahip olmaları onlar için kınanası bir durum oluşturmuyordu. Çok dünyalık elde etmek kınanmışsa da bu kınama yukarıda da değindiğimiz gibi dünyalıkları savrukça kullanmaya, normal ölçünün dışına çıkmaya yöneliktir. Onların durumları normal ölçüler içinde olunca ve harcamaları da hak yolunda ve haklı yöntemler çerçevesinde bulununca onların çok dünyalık edinmeleri hak yollarına bir yardım ve öbür dünya yaşamını kazanma çabası niteliğini taşıyor demektir. İlkellik ve yeni filizlenme dönemi aşama aşama geçip son bulunca ve ardından doğal ve daha önce değindiğimiz gibi asabiyetin zaman içinde vazgeçilmez bir sonucu olan devlet aşaması gelip yenilgiyle ve ezicilikle yönetme dönemi başlayınca hükümdarlıkları da elde ettikleri zenginlik ve mal çokluğu gibi dince sakıncasız duruma gelmiştir. Çünkü devlet egemenliklerini de yanlışta kullanmadılar, dinsel amaçların dışına çıkmadılar, hak yollarından ve yöntemlerinden sapmadılar. Ali ile Muaviye arasında fitne başlayınca ki bu fitne de asabiyetin bir sonucuydu, yine yol ve yöntemleri hak ve içtihat çerçevesinde kaldı. Savaşlarında dünyasal bir amaç, yanlışı yeğe tutma ya da sanıldığı gibi kin ve düşmanlık güderek davranmamışlardı. Yanlış yorumcunun ileri sürdüğü sava karşın yalnızca hakkı arayışlarındaki içtihatları değişikti. Bu nedenle onlardan her biri ötekini hak arayışını içtihatta yanılmış sayıyordu, kafasını kullanmıyor görüyordu. Bu yüzden kavgaya tutuştular, ölüştüler. Kavgada haklı olan Ali idiyse de Muaviye de salt yanlış için ve yanlışı bile bile kavgaya girişmiş değildi. Muaviye de hak amacı gütmüştü, ne var ki yanılmıştı. Yani hepsi de amaçları yönünden hak doğrultusundaydılar. Sonradan devletin doğal yapısı, ululukta tekliği ve tek elden yönetimi yeğe tutmayı gerektirince Muaviye kendisini ve kendi topluluğunu böyle bir makama layık görmemezlik edemedi. Bu da doğal bir şeydir, asabiyetin doğal olarak sürükleyeceği bir şeydir. Ümmeye oğulları ve Muaviye'nin yandaşlarından hak aramada başka yolda olanlar bile bunun bilincine vardılar. Bu düşünce çevresinde birleştiler ve bu düşünce uğrunda ölümü bile göze alır oldular. Muaviye eğer Ümmeye oğullarını ve yandaşlarını bu yolun dışına zorlasaydı ve yetkinin kime verileceği konusunda onlara ters düşseydi o zaman düşünce birliğine ayrılık girmiş olurdu. Birleşilip uzlaşılması, ardında büyük bir destekleyicisi bulunmayan bir işi oluşturmaktan daha önemli nitelikteki düşüncelere amaç birliğine ayrılık sokulmasına yol açardı. Tanrı hoşnut olası Abdülaziz oğlu Ömer, Ebu Bekir oğlu Muhammed oğlu Kasım'ı gördüğünde şöyle konuşmuştu. Elimde bir yetki, bir olanak olsaydı halifeliği ona verirdim. Ömer isteseydi Kasım'ı veliaht yapabilirdi ancak çözüm ve düğüm yetkilileri durumunda bulunan Ümmeye oğullarından korkuyordu. Söz konusu ettiğimiz nedenden ötürü, onun için Ömer yetkiyi Ümmeye oğullarından almaya güç yetirememişti. bölünme baş göstermesin diye böyle bir şeye kalkışamıyordu. Tüm bunlar asabiyetin zorunlu sonucu olan devlet egemenliği kavgalarının sürüklediği şeylerdi. Öyleyse devlet gerçekleştiğinde ve egemenliği tekeline alan birini yetkisini hak yollarına ve haklı yöntemlerle kullandığını varsaydığımızda buna hayır diyecek kimse olamaz. Tanrı'nın iyiliği ve selamı üzerlerine olası Süleyman ve babası Davut, İsrailoğullarının devlet yönetimini tekerlerine almışlardı. Devletin tek elden yönetimi gerektirmesinden dolayı, hükümdar olan Süleyman ve Davud'un aynı zamanda peygamberlik ve hak üzerinde bulunduklarını biliyorsun. Muaviye, oğlu Yezid'i veliaht yapmıştı. Ümeyye oğullarındaki görüş birliğine ayrılık girer kaygısıyla. Çünkü Ümeyye oğulları Emeviler yetkinin başkalarına verilmesini istemiyorlardı. Muaviye eğer Yezid'den başkasını veliaht yapmış olsaydı tartışmalar, bölünmeler baş gösterirdi. Kaldı ki Ümeyye oğulları Yezid'in çok iyi bir kişi olduğu görüşündeydiler. Bundan kimsenin bir kuşkusu yoktu. Muaviye de bunun tersi bir görüşte değildi. Muaviye sapık bir kişi olduğunu bile bile Yezid'i veliaht yapmış değildir. O böyle bir tutum göstermekten uzaktı. Hakem oğlu Mervan ve Mervan'ın oğlu Abdülmelik için de böyle düşünmek gerekir. Bunlar birer hükümdardılar ama bunların hükümdarlıkları sapık ve azgın kişilerin doğrultusunda değildi. Bunlar yalnızca haka giden yolları arıyorlardı güçleri yettiğince. Meğer ki beliren zorunluluklar onları bu yolun dışına çıkarmış ola. Bu ayrıcalıklı bir durumdur. Kendi katlarında her tür amaçtan daha önemli sayılan düşünce birliğinin bozulacağı kaygısına sürükleyecek durumlar gibi. Onlarda bulunan haka bağlılık ve boyun eğiş, sonra eski İslam bilginlerinin onların durumlarına ve hangi amaçlara yönelik olduklarına ilişkin saptadıkları bunun böyle olduğuna tanıklık eder. İmam Malik, Muvatta adlı kitabında Abdülmelik'in doğru yolda bulunduğunu onun tutumuyla ve davranışıyla kanıtlamıştır. Mervan'a gelince, Mervan tabilerin birinci tabakasındandır. Tabi olanların adaletleri ise uzmanlarınca bilinir. Halifelik sonra Abdülmelik oğullarına geçti. Bunların da dinde önemli yerleri vardır. Daha sonra halife olarak araya sokulan Abdülaziz oğlu Ömer oldu. Ömer gücü yettiğince dört halifenin ve peygamber arkadaşlarının yolunu tuttu. Bu alanda hiçbir şey eksik bırakmadı. Bunlardan sonra bunların ardıları yer aldı halife olarak. Yer aldılar ve devlet gücünü kendi dünyasal amaçları ve istekleri için kullandılar. Öncülerin üzerinde bulunup önem verdikleri ölçülü olma, haka dayanma ve haklı yöntemlerle davranma biçimindeki tutumları unuttular. Bunların bu tutumları da halkı eksiklerini arayıp tutumlarını ve davranışlarını kınamaya ve Abbasilerin çağrısına yönelmeye itti. Sonunda Abbasiler devlet yönetiminin başına getirildiler. Devlet yönetimini ele alınca Abbasiler önemli ölçüde adaletli davrandılar. Devlet gücünü hak ve adalet doğrultusunda ve haklı yöntemlerle kullandılar, güçleri yettiğince. Harun, Reşit'ten sonra iş başına gelen Reşit oğullarına dek bu böyle gitti. Reşit'in oğulları içinde ise iyi de vardı, kötü de. Sonra bunların oğullarına geçti devlet yönetimi. İşte bunlar hükümdarlığın ve zengince yaşamın hakkını verdiler. Dünyaya ve dünyanın yanlışlarına, parlak yanlarına daldılar. Dini ise arka plana ittiler. Bu yüzden Tanrı kendilerine savaş açtı. Devlet yetkisini Arapların elinden çekip tümüyle aldı. Aldı ve başkalarına verdi. Tanrı zerrece haksızlık etmez. Bu halifelerin, hükümdarların gidişleri, tutumları üzerinde düşünen ve bunların doğruyu yanlıştan ayırma çabasındaki değişik tutumlarını gözden geçiren kimse, bizim bu anlattıklarımızın birer gerçek olduğunu görür. Mesude de Ümmeye oğullarının durumlarına ilişkin ve bizim anlattıklarımız uygun bir öyküyü Ebu Cafer el-Mansur'dan aktararak anlatır. Bir gün Mansur çevresindekilerle bir toplantı yapmıştı. Bu toplantıda bulunanlar Emevilerin durumlarından söz açtılar. O zaman Ebu Cafer el-Mansur şöyle konuştu. Önce Abdülmelik'i ele alalım. Bu adam zorba, sert bir kişiydi. Yaptıkları üzerinde durmaz, aldırmazdı. Oğlu Süleyman'ın ise tüm düşüncesi midesine ve cinsel organına takılıydı. Abdülaziz oğlu Ömer de körler arasında kalmış bir şaşı durumundaydı. Emeviler içinde en göze çarpan devlet adamı Hişam'dı. Mansur sonra şöyle konuştu. Emeviler önlerine serilip döşenen devlet egemenliğini ve olanaklarını sürekli korudular. Tanrı'nın kendilerine bağışladığı şeyi korudular. Yüksek yerlere, önemli başarılara kavuşurken aşağılık işlere yönelmediler. Ta ki iş ve yönetim zengin yaşam süren savruk çocuklarına geçene dek. İşte o zaman bunlar yalnızca şehvetlerinin dürttüğü şeyleri düşündüler. Tanrı'nın yasakladığı tatlara yöneldiler. Tanrı'nın iplerini salıverip yokluğa derece derece yaklaştırdığını bilmiyorlardı. Onun nimetleri ve mutlulukları verirken bir yandan da tuzak kurmuş olabileceğini hiç beklemiyorlardı. Devlet başkanlığının gereğini küçümsüyorlardı çünkü ve çünkü devlet yönetimine ilişkin anlayışları ve yetenekleri pek yoktu. Tanrı devlet gücüyle gözlerini perdeledi bunların. Sonunda bunları aşağılık, acınacak duruma düşürüverdi. Ve kendilerinden de nimeti, mutluluğu tümüyle uzaklaştırdı. Mansur sonra Mervan oğlu Abdullah'ı huzuruna çağırdı. Abdullah da Nevbe, Nübi emiriyle birlikte olduğu zamanki anısını anlattı. Seffah döneminde kaçmış bu emirin ülkesine sığınmıştı. Bir süre kalınca bu ülkenin egemeni yanıma geldi, yere oturdu. Benim altıma ise çok değerli döşekler serilmişti. Ben ona bizim yaygılarımız üzerine neden oturmazsınız diye sordum. O bana şu karşılığı verdi. Ben bir devlet başkanıyım. Her devlet başkanına düşen de alçak gönüllü olmaktır. Tanrı'nın büyüklüğü karşısında. Çünkü Tanrı onu yükseltmiştir. Sonra bana şunu sordu. Kitabınız yasakladığı halde neden içki içiyorsunuz? Bilgisizliklerinden dolayı kölelerimiz ve yönettiklerimiz içiyor içkiyi karşılığını verdim. Günah olduğu halde önünüze gelen ekini niye çiğniyor, yeryüzünde niye fesat çıkarıyorsunuz diye sordu. Bilgisizlikleri yüzünden bunu da kölelerimiz ve yönettiklerimiz yapar karşılığını verdim. Kitabınıza göre size haram olduğu halde neden çok değerli kumaşlar giyiyor, altınlarla ve ipeklilerle süsleniyorsunuz diye sordu. Egemenlik elimizden gitti. Sonra Arap olmayanların yardımına başvurduk. Onlar gelip içimize, dinimize girdiler. Bu söylediğiniz şeyleri giyenler ve kullananlar bunlardır. Biz hoş görmediğimiz halde karşılığını verdim. Bunun üzerine adam bir yandan eliyle toprağa çizgiler çiziyor, bir yandan da kölelerimiz, yönettiklerimiz, dinimize giren Arap olmayanlar diyerek söylenmeye başladı. Sonra başını kaldırdı yerden ve bana yönelip şöyle konuştu. Hiç de senin dediğin gibi değil durum. Doğrusu o ki siz Tanrı'nın size yasakladıklarını kendinize helal saydınız. Onun yasakladıklarını yaptınız, yönetiminizdekilere zulmettiniz. Bu yüzden Tanrı içinde bulunduğunuz parlaklığı gözünüze perde yaptı ve size günahlarınız nedeniyle aşağılanmışlığın giysisini giydirdi. Tanrı'nın sizden alacağı öç daha sona ermiş değildir. Sizin yüzünüzden burayı da Tanrı'nın cezalandıracağından korkarım. Yani siz ülkemde ve ben sizinle bulunurken konukluğun süresi 3 gündür. Yiyecek olarak ne gereksiniyorsan al ve topraklarımdan uzaklaş. Abdullah'ın bu anlattıklarına Mansur şaşıp kalmıştı ve susmuştu bir süre. Halifeliğin salt devlet başkanlığına, hükümdarlığa nasıl dönüştüğünü anladın. Ve andın ki işin başlangıcında halifelik vardı ve herkesi yola getiren bir güç vardı. Bu güç dindi. Herkes bunu dünya işlerine yeğe tutuyordu. Halifeler tutumları kendi ölümlerine yol açsa bile kamuya zarar vermemek için kendileri yalnız başlarına ölüme gidiyor ve kamuyu sürüklemiyorlardı. Örneğin Osman evinde kuşatıldığı zaman Hasan Hüseyin oğlu Abdullah, İbni Cafer ve benzeri kişiler gelmişler kendisini savunmak istemişlerdi. Ama Osman bırakmadı onlar savunsunlar ve Müslümanlar arasında kılıç çekilmesini istemedi. Aralarına bölünme girmesinden korktuğu için ve İslam'ın korunmasını sağlayan uzlaşma korunsun diye. Bu tutumu kendini ölüme götürmüş olsa bile ve örneğin Ali halifeliğinin ilk sıralarında Şube oğlu, Muire, Avvam oğlu Zübeyir'i, Muaviye'yi ve Talha'yı makamlarında bırakmasını öğütlemişti ona. Müslümanlar toplanıp sana biat edinceye ve görüş birliği sağlanıncaya dek bunları yerlerinde bırakır sonra da bunlara dilediğini yaparsın biçiminde. Devlet politikasının gereği de buydu ama Ali kabul etmedi bu öğüdü. İslam'a da aykırı olan dürüstlüğe ters bir tutumu göstermiş olmamak için. Muhire ertesi günün sabahı Ali'ye gelerek dün sana bir takım şeyler salık verdim. Ama sonra kendi kendime düşündüm sana öğütlediğim şeyin yapılmasının doğru olmadığı sonucuna vardım dedi. Ali ise şu karşılığı verdi. Vallahi hayır. Tersine dün senin bana doğru bir öğüt verdiğini biliyorum. Bugün bana dürüst davranmadığını da biliyorum. Ama dün bana öğütlediğin şeyi yapmaktan beni alıkoyan şey haka, dürüstlüğe, uygun olmayan bir şeyi yapmak istemeyişimdir. Halifelerin dünyadaki düzenlerinin bozulması pahasına dinlerini iyileştirme alanındaki tutumları böyleydi işte. Bizse, şairin dediği gibi, dinimizi parçalama pahasına, dünyamızı onarma çabasını gösteririz. Ne var ki o zamanda ne dinimiz kalır ne de yamalar vurduğumuz dünyamız. Halifeliğin salt devlet başkanlığına, hükümdarlığa nasıl dönüştüğünü gördün. Önceleri halifeliğin anlamı vardı yine. Din doğrultusunda ve dinsel yöntemlerle davranma, hak ve adalet yolu üzerinde yürüme gibi. Değişme yola getirici güçte oldu ki o da dindi. Sonra her şey asabiyette, yakınlık bağlarıyla davranmaya, güç gösterisine, kabile milliyetçiliğine ve kılıç gücüne dayanır oldu. Halifeliğin anlamı Muaviye, Mervan ve oğlu Abdülmelik dönemine, sonra Abbasi halifeliğinin başlangıcından Harun, Reşide ve Reşid'in bazı çocuklarının zamanına değin olan Abbasi halifeliğinin ilk dönemine gelene dek vardı. Sonra halifeliğin anlamı da gidip sadece adı kaldı ve yönetim salt devlet başkanlığı niteliğini aldı. O zaman yenme ve alt etme doğası amacına ulaştı. Devlet egemenliği ezme ve şehvetler, türlü tatlar ve çekicilikler alanında alabildiğine özgür kalma biçiminde özetlenebilecek olan bu amaç doğrultusunda kullanıldı. Abdülmelik'in çocukları ve Harun Reşit'ten sonra gelen Abbas halifeleri dönemlerinde durum böyleydi. Bu dönemlerde halifeliğin adı vardı daha. Çünkü Arap asabiyeti yaşıyordu. Bu iki dönemde halifelikle devlet başkanlığı içi çekilip karışmıştı. Sonra Arap asabiyeti, kabile milliyetçiliği ortadan kalkınca, Arapların birçok kuşakları yok olup durumları bölük pörçük olunca halifeliğin biçimi de kalmadı. Yönetim salt devlet başkanlığı oluverdi. Tıpkı doğuda teberrüken halifeliğe bağlı görünen ve Arap olmayan egemenlerin yönetimlerinde olduğu gibi. Üstelik devlet başkanlarına özgü olması gereken tüm sanlar ve semboller bu Arap olmayan egemenlerin olmuştu. Halifeler ise tüm bunlardan yoksundu. Batıda bulunan Zenate ve Sinhaca kabileler topluluklarının yanında Ubeydi, Fatımi, halifelerinin, Meyra ve Yefrunoğulları yanında Endülüs Emevi halifelerinin ve Kayrevan, Kırvan, Ubeydi halifelerinin düştükleri durum da böyleydi. Şimdi iyice aydınlanmış oldun ki önceleri Salt devlet başkanlığı olmaksızın yalnızca halifeliğin anlamı vardı. Sonra Salt devlet başkanlığıyla halifeliğin anlamı iç içe girip karıştı. Sonra Salt devlet başkanlığı oluştu. Çünkü bu dönemde devlet başkanlığının dayalı bulunduğu topluluk gücü, halifeliğin dayalı bulunduğu topluluk gücünden sıyrılıp ayrılıvermişti. Tanrı geceyi ve gündüzü bir ölçü içinde yürütendir, o birdir, ezicidir. 29. Bölüm. Biatın, beyatın anlamı. Bilesin ki biat, beyat, boyun eğileceğine söz vermektir. Biat eden kimse kendi işine ve Müslümanların işlerine ilişkin konularda tüm görüşünü, oyunu, hiçbir konuda tartışmamacasına buyruğuna gireceği kimseye bağlı kılacağına söz vermiş gibi oluyor. Biat edenler buyruğuna girdikleri kimseye biat edip bu işte söz keserlerken ellerini onun eline koyup uzatıp el sıkışırlar ki söz pekişsin diye. Bu bir şeyi satan ve alan kişilerin işine, el sıkışmalarına benzer. Onun için biat satmak deniyor buna. Baye, sattı, fiilinin mastarıdır ve giderek biat el sıkışmak biçiminde kalmıştır. Bu sözlük anlamındır. Biatın şeriat dilindeki anlamı da budur. Akabe gecesi 621'de olan 1. ve 622'de olan 2. akabe biatlerinde, ayrıca ağaç altında 628'de peygambere yapılan biatlara ilişkin hadislerde geçen biatların ve kullanıldığı her yerde bu sözcüğün anlamı aynıdır. Halifelere olan biat da bu anlamı taşır. Antlar biçimindeki biatın, beyatül eymanın anlamı da budur. Halifeler kendilerine sürekli boyun eğeceklerine ilişkin söz vermelerini sağlamak üzere biat edenlere ant içtirirlerdi. 2. Kaset, 1. Yüzün sonu.